Ayrım 19.
Sendikalarla işçi partileri arasındaki ilişkiler sorunu, çeşitli ülkelerde ve çeşitli sendikalarda çok değişik şekillerde cevaplandırılmıştır. İki uç çözüm, dolaylı bir parti bünyesi içinde birleşme, İngiliz sistemi ve sendikanın partiler karşısında bağımsızlığıdır. Amiens fermanında ifadesini bulan Fransız doktrini. Gerçekten sendikalarla siyasal partiler daima birbirlerini etki altına almaya çalışmışlardır. Daha 1914'ten önce Alman Sosyal Demokrat Partisi sendikaları yardımcı örgütler statüsüne indirebilmek için sistemli bir çaba göstermiştir. Komünist partiler ise bu yöntemi daha mükemmelleştirmişlerdir. Fransa'da 1936'dan itibaren komünistler CGT'nin metotlu şekilde sömürgeleştirilmesi işine girişmişlerdir. Buna imkan veren de CGT'nin tur bölünmesinden sonra komünistlerin kurmuş olduğu CGTU ile birleşmeyi kabul etmesi olmuştur. Bu sömürgeleştirme kurtuluştan sonra en yüksek noktasına ulaşmış ve komünist olmayan sendikacıların ayrılarak CGT-FO'yu kurmalarına yol açmıştır. Bugün Fransız CGT, Komünist Partisi'nin bir yardımcı örgütünden başka bir şey değildir. Sendikalar yoluyla parti, muazzam bir işçi kütlesini işçi talepleriyle ilgili temaslar etrafında birleştirmek suretiyle kendi çerçevesi içine sokmaktadır. Bütün bunlarda partinin kendi genel amaçları için kullandığı bir özel amaçlı topluluklar sistemi söz konusudur. Nihayet sistem doğrudan doğruya siyasal nitelikteki yardımcı örgütlerde de kullanılmaktadır. Bunların amacı isabetle seçilen ve doktrinin geri kalan kısmından ayrı tutulan belli bir sorun hakkında partinin görüşünü paylaşan kişileri bir araya getirmektir. Buna iki örnek verilebilir. Her ikisi de Komünist Partisi'nin eklentisi olan 1945 Ulusal Cephesi ve bugünkü Barış Kampanyası. Birincisinde amaç direnme hareketinin ve o günlerdeki gibi bütün vatansever unsurların düşmana karşı birleşmelerinin özlemini çeken kimseleri bir araya getirmekti. Parti bölünmelerine ve mücadelelerine karşı siyasal birlik ve ulusal beraberlik ruhu kamuoyunda her zaman için derin bir yankı uyandırır. Özellikle parti sisteminin iyi işlemediği Latin ülkelerinde, hele ulusal birliği kuvvetlendirmiş bir savaştan sonra, bu yankı daha da kuvvetlidir. Fikrin orijinal yanı bu parti aleyhtarı ruhu bir partinin hizmetinde kullanmaktır. O zamanlar koalisyonlardan yana olan komünist taktiği cephenin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmıştır. Fakat ulusal cephe örgütsüzlük yüzünden başarıya ulaşamamıştır. Buna karşılık daha iyi örgütlenmiş olan barış kampanyası daha iyi sonuçlar sağlamış görünmektedir. Son savaştan yıkılmış olarak çıkan Avrupa, yeni bir savaşın cehennemi devreyi, işgal, yıkım, kurtuluş tekrarlatacağına inanmakta, dolayısıyla pasifist propaganda tohumları bakımından fevkalade verimli bir toprak teşkil etmektedir. Böylece komünizmden çok uzak olan birçok Avrupalılar, barış kampanyasının faaliyetlerinden kolayca etkilenmekte, ve partinin genel stratejisine etkin bir destek sağlamaktadırlar. Siyasal nitelikli yardımcı örgütler yönteminin parti kavramının giderek biçim değiştirmesine, böylece partinin oligarşik karakterinin kuvvetlenmesine ve aynı zamanda kütle partisi ve müminler partisi kavramlarının birbirleriyle tamamen birleşmelerine yol açıp açmayacağı sorulabilir. Bu takdirde partinin genel örgütü iç içe iki çemberden meydana gelecektir. Sadece en saf, en ateşli, en inançlı olanları bir araya getiren, dar ve kapalı bir çevre niteliğindeki parti, üyeleri parti için manevra kuvveti, bir yedek ordu, bir propaganda alanı teşkil eden, herkese açık ve daha geniş bir çevre olan cephe. Bazı halk demokrasilerinde, özellikle Yugoslavya'da, ulusal cepheler veya vatan cepheleri artık başlangıçta olduğu gibi muhalefet partilerini Komünist Partisi etrafında birleştirmek amacıyla değil, partiye tam üye olarak kabul edilebilecek değerde görülmeyen bir çeşit ikinci sınıf komünistleri bir araya getirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu durumda artık karşımızda gerçek taraftarlar değil, gerçek üyeler vardır. Bununla birlikte 1939 öncesinde Rus Komünist Partisi'nde olduğu gibi iki sınıf üyeyi birbirinden ayırmamız gerekir. Müminler ve din adayları, vatandaşlar ve uyruklar, aktifler ve yedekler. Böyle bir evrim oligarşi yönündeki genel eğilime çok iyi uymaktadır. Militanlar. Militan kavramının açıklanması taraftar kavramındakinden daha kolay değildir. Burada kadro partileriyle kütle partiler arasındaki ayrımı hatırlamamız gerekir. Kütle partilerinde militan deyimi özel bir üye kategorisini anlatır. Militan aktif bir üyedir. Militanlar partinin asli faaliyetinin dayandığı bütün temel parti gruplarının çekirdeğini teşkil ederler. Örneğin ocaklar içerisinde daima kütleden açıkça ayrılan, toplantılara devamlı olarak gelen, parti sloganlarının yayılmasına katılan, parti propagandasının örgütlendirilmesine yardım eden ve partinin seçim kampanyalarını hazırlayan ufak bir üye grubu görülür. Bu militanlar ocak içerisinde bir çeşit komite meydana getirirler. Militanları liderlerle karıştırmamalıdır. Bunlar yönetici değil, yürütücü mevkiinde bulunurlar. Militanlar olmaksızın işlerin yürütülebilmesine imkan yoktur. Diğer üyelerse deftere bir isim, kasaya da biraz para sağlamaktan başka bir şey yapmazlar. Parti için etkin bir çalışma gösterenler militanlardır. Kadro partilerinde üyelikle militanlık birbirine karışır. Bu parti tipinin ayırıcı özelliği olan komiteler tamamen militanlardan kuruludur. Bunların etrafında da gerçek anlamda parti topluluğuna dahil olmayan taraftarlar toplanır. Bir partide militanlarla üyelerin karşılıklı oranlarını ölçebilmek ilginç olurdu. Böylece üye topluluğuyla seçmen topluluğu arasında kıyaslamalara imkan veren üyelik oranıyla militan sayısının üye sayısına göre yüzdesi şeklinde ifade edilen militanlık oranını karşılaştırmak mümkün olsaydı, siyasal partilerin gerçek gücü hakkında çok daha doğru bir görüş edinebilirdik. Hele bu oranlar sosyal sınıflara, yaş gruplarına, bölgelere göre hesaplanabilseydi, parti topluluklarının ulusal topluluk içindeki yeri daha büyük bir kesinlikle belirtilebilirdi. Ne yazık ki burada da aynen taraftarların tespitindeki güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Sayımların mevcut olmaması ve sayılmak istenen kategorinin belirsizliği yüzünden sayım imkanının yokluğu. Üstelik bu konuda partiler diğer konulardakinden de daha ketumdur. Bütün üyelerini militan gibi göstererek olduklarından güçlü görünmek isterler. Militanların ayrı olarak örgütlendirildiği partiler, örneğin Partei Mitarbeiter, fakat bunlar da gerçek militanlardan çok ikinci derecede liderler niteliğindedir. Sistemine yer veren Avusturya Sosyalist Partisi müstesna, ancak sondaj ve monografilerden bir takım sonuçlar çıkarmak mümkün olabilir. Sırası gelmişken Okser araştırmacılarının daha önce değinilen genel araştırma çerçevesi içinde elde ettikleri cevapları nakledebiliriz. Soru kağıdındaki 139 numaralı soru, parti taraftarlığı veya üyeliği hakkındaki 137 ve 138. soruların tamamlayıcısı şu şekilde ifade edilmişti. Siz militan bir üye misiniz? Evetse siyasal faaliyetlere ne kadar zaman ayırırsınız? Sorunun gayet belirsiz oluşu esef uyandırıcıdır. Çünkü bu durum cevapları gerçek bir anlamdan yoksun kılmaktadır. Araştırmacılar siyasal faaliyete hiç zaman ayırmadıklarını söyleyenleri aktif militanlar saymadıklarını belirtmişlerdir. Oysa bunlardan bir kısmı siz militan bir üye misiniz sorusuna olumlu cevap vermiştir. Bunların militanlık kavramından ne anladığını öğrenmek ilginç olurdu. Her neyse soruyu cevaplandıranlar arasındaki yüzde oranları şöyledir. Üyeler toplam 6, erkek 10, kadın 3. Militanlar toplam 2, erkek 4, kadın 1. Militanların üyeleri oranı toplam 33, erkek 40, kadın 33. Çeşitli partiler arasında hiçbir ayrım yapılmadığı için bu sonuçları değerlendirmek güçtür. Bunların ihtiyatla kabul edilmeleri gerekir çünkü ortaya koydukları militanlar oranı hayli yüksek gibi görünmektedir. Dipnot, buna karşılık Komünist Partisi'nde militanların üyeleri oranını J.Fauve %50, Le Force Politique en France, Paris 1951, eski parti sekreteri A. Le Coeur ise ancak 1/3, L'Autocritique Attendu 1955 olarak tahmin etmektedir. Üstelik diğer ayrıntılı bilgilerle tamamlanmayan bir militanlar sayımı hiçbir anlam taşımaz. Çünkü kavram çok müphem ve çok karmaşıktır. Taraftarlarda olduğu gibi burada da kolayca saptanabilecek somut bir olguyu militanlığın göstergesi olarak almak suretiyle kategorilere göre bir sayım yapmamız gerekir. Ocak partilerinde toplantılara devam oldukça iyi bir kriterdir. Bu pasif nitelikte bir eylem olmakla beraber partinin yapısı dolayısıyla büyük önem taşımakta ve tecrübeler toplantılara devamlı olarak katılanların genellikle partinin aktif militanları olduklarını göstermektedir. Toplantı zabıtlarına eğer varsa başvurmak ve ocak sekreterlerinden soruşturmak suretiyle toplantılara katılan üyelerin ortalama yüzde oranını bulmak mümkünse de bu işlenmemiş rakamlar yeterli değildir. Ocak toplantılarına üyelerin ortalama %25'inin devam ettiğini söylemek duruma ışık tutmaz. Çünkü tecrübeler daima bir nöbet değiştirme olayının mevcut olduğunu, toplam ortalama katılma rakamlarının gerisinde katılan kişilerin bir toplantıdan ötekine değiştiğini göstermektedir. Öyleyse katılmanın devamlılık derecesindeki farkları ortaya koyan rakamları bulmak gerekir. Örneğin toplantıların %25'inden azına katılan üyelerin yüzdesi, %25 ile %50, %50 ile %100 arasında katılanların yüzdeleri gibi. Ancak bundan sonradır ki devamın derecesini sosyal sınıfa, yaş grubuna ve benzerine göre tayin etmek mümkün olacaktır. Bu çeşit sayımlar birçok pratik güçlüklerle karşı karşıyadır. Çünkü isabetle seçilmiş bir takım örnek ocakların liderlerinin bir süre için üyelere haber vermeksizin devamı çok dikkatli olarak kontrol etmelerini gerektirir. Partilerin böyle araştırmaların bilimsel değerini anlayıp bunun gereklerini yerine getirecekleri şüphelidir. Ne olursa olsun bu gibi çalışmalar bize parti topluluğunun gerçek mahiyeti hakkında değerli bilgiler verecektir. Sosyalist Parti'nin Paris ocaklarında yapılmış bir araştırma, militanların mahiyetiyle ocağın sosyal çevresi arasında oldukça yakın bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Bu ilişki şöylece ifade edilebilir. Militanların mahiyeti hakim sosyal kategorininkiyle aynı olma eğilimindedir. Çoğunluğu işçi olan bir ocakta militanların da büyük kısmı işçidir ve işçilerin militanlar arasındaki oranı üyeler arasındaki oranından daha yüksektir. Buna karşılık bir burjuva mahallesinde bulunan ve üyelerinin çoğunluğunu memurlar, tüccarlar, avukatlar, öğretmenler ve benzeri teşkil eden bir ocakta burjuva kökenli militanların oranı bunların üyeler arasındaki oranını aşar. Üyeler arasında işçilere rastlanırsa da militanlar arasında genellikle rastlanmaz. Araştırma sayısal sonuçlarının henüz yayınlanmasına imkan vermeyecek derecede eksik ve yüzeyseldir. Bununla birlikte daha önce değinilmiş bulunan eğilim burada açıkça kendini göstermektedir. Bu eğilimin mekanizması da kolayca anlaşılabilir. Çoğunluğu burjuva olan bir ocakta işçiler kendi siyasal kanaatlerini paylaşan fakat kendi zihniyetlerini, günlük kaygılarını ya da içgüdüsel tepkilerini paylaşmayan kişiler arasında yalnızlık hissetmektedirler. Aynı şey çoğunluğu işçi olan ocakların burjuva üyeleri bakımından da doğrudur. Dolayısıyla üyelerin sosyal çeşitliliği militanlığın gelişmesine bir engel teşkil eder görünmektedir. Çevre ne kadar türdeşse militanlık göstergesinin de o kadar yüksek olacağı söylenebilir. İşte ayrı ve türdeş çevreler içerisinde örgütlendirme yönteminin üstünlüğü buradadır. Örneğin komünist hücrelerinde korporatif temele dayanan örgütlerde Belçika Katolik blokundaki Standen gibi veya Katolik eylemin özelleşmiş dallarında genç Katolik işçiler, genç Katolik öğrenciler, genç Katolik sporcular olduğu gibi. Bununla birlikte daha çok sayıda, daha ayrıntılı ve daha derin araştırmalar olmadıkça bu konuda kesin sonuçlara varılamaz. Bazı partilerde militanlık başka yollardan da ölçülmeye çalışılabilir. Toplantılara katılma kriterinin yanı sıra aidat ödeme kriterini de kabul edebiliriz. Aidatların aylık olarak pul veya defter sistemiyle toplandığı hallerde her yıl üyelerce satın alınan ortalama aylık pul sayısını bulmak ilginç olabilir. Normal olarak her üyenin 12 pul satın alması gerekir. Fakat uygulamada bu ideale hiçbir zaman erişilmez. 10 pullu, 8 pullu, 6 pullu ve diğer üyelere rastlanır. Böylece üyeliğin mali derecelerine göre bir sınıflama düşünülebilir ve bunun da yaş gruplarına ve sosyal sınıflara ayrılması gerekir. Dipnot, farklı aidat bedelleri uygulayan partilerde üyelerin çeşitli bedellere göre dağılımı militanlığın ilginç bir göstergesi olabilir. Ancak bu alanda başka faktörler, özellikle parti üyelerinin sosyal durumu da etkili olur. Bu vesileyle Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin Berlinli üyelerinin daha büyük bir mali çaba göstermekte olmaları kayda değer. Ancak partilerin mali istatistikleri bu konuda yeterince ayrıntılı bilgi vermediğinden bu gibi bilgiler ancak özel soruşturmalarla elde edilebilir. Mamafi bazı partiler her yıl üyelerce satın alınan ortalama aylık pul sayısını hesaplamaktadırlar. Toplam pul sayısını satılan kart ya da yıllık defter toplamına göre bulunan üye sayısına bölmek suretiyle. Bu ortalama mali militanlığın bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Şüphesiz hesabın dayandığı temeller sağlam değildir. Daha önce görmüş olduğumuz gibi merkezce satılan pulların hepsi üyeler tarafından satın alınmamış olabilir. Fakat bunlar gene de işin önem derecesi hakkında doyurucu bir fikir sağlar. Öte yandan aidatların düzenli şekilde ödenmesi, militanın tanımındaki unsurlardan biri değildir. Aidat ödemek doğrudan doğruya üyeliğin bir sonucudur. Fakat tecrübeler militanların bu mali ödevin yerine getirilmesinde genellikle diğer üyelerden daha güvenilir olduklarını göstermektedir. Dolayısıyla sözü geçen kriter muhafaza edilebilir. Bununla birlikte satılan pulların genel ortalaması, militanların parti içindeki oranını bize bildirmez. Bu rakam daha çok üyelerin sadakat derecelerini toplu olarak gösterir. Burada militanın kişi olarak ele alınmasından vazgeçilip, salt istatistiki bir tanıma gidilmiş olmaktadır. Her şeye rağmen bu ortalamanın incelenmesi, özellikle üye ve seçmen sayılarındaki değişimlerle karşılaştırıldığı takdirde ilginç olabilir. Fransız Sosyalist Partisi'nde 1906'dan 1936'ya kadar ortalamanın geçirdiği değişimlerin incelenmesi, bazı genel eğilimleri ortaya koyar. Yeni üyeler eskileri kadar sadık olmadıklarından, üye sayısı arttığı zaman ortalamanın düştüğü göze çarpmaktadır. Ancak bu hareket genel olmadığı gibi çoğu zaman sırf mekanik sebeplerle de açıklanabilir. Yıl içinde partiye katılan yeni üyeler sadece birkaç ay için aidat ödediklerinden genel ortalamayı düşürürler. Tersine, partideki krizler sırasında üye sayısında görülen düşüşler çoğu zaman aidat ortalamasındaki bir yükselişle düşümleşir. Böylece adeta üye kütlesinin hacim bakımından kaybettiği şey, yoğunluk bakımından kazanılmış olur. Fakat bu olay da yukarıdakinden daha yaygın değildir. Genel seçimlerde aidatların toplanma ritmi arasında daha belirli bir düşümdeşlik gözlemlenebilir. Seçimden önceki yılda ortalama düşer. 1910 ile 1936 arasında bu olay 7 kereden 6'sında, istisnai yıl 1924'tür, tekrarlanmıştır. Seçimden sonraki yılda ortalama yükselir. Bu olay 1910 ile 1936 arasındaki 7 kereden 5'inde, istisnalar 1924 ve 1915 yıllarıdır ve bu sonuncusundaki ritim değişikliği savaşla açıklanabilir, tekrarlanmıştır. Oysa hatırlanacağı üzere üye sayısı sadece genel seçimlerden sonraki yılda değil, önceki yılda da artma eğilimi göstermektedir. Bu düşümdeşlikleri veya bu sapmaları açıklayabilecek etkenleri tespit etmemiz gerekir. Fakat daha önce bunların aynı tipteki başka partilerde de kendilerini gösterip göstermediklerini araştırmak zorunludur. Çünkü sadece tek bir partiye ve oldukça kısa bir süreye ait birkaç kısmi gözlemden hiçbir sonuç çıkarılamaz. Üyelerle kıyaslandığında militanların sayısı oldukça azdır. Öyle görünüyor ki hiçbir partide militanlar üye sayısının yarısını aşmamaktadır. Bunlar 1/3 veya 1/4 ulaştığı takdirde parti aktif bir parti olarak kabul edilebilir. Böylece üyeler arasında spontane bir oligarşi kurulmaktadır. Üye kütlesi toplantı ve kongrelere devam eden, liderlerin seçimine katılan ve yönetici kadroları sağlayan ufak bir militan çekirdeği tarafından yönetilmeye ses çıkarmamaktadır. Partinin aşağıdaki şemaya göre tasviri pek de mübalağalı değildir. Militanlar üyeleri, üyeler taraftarları, taraftarlar da seçmenleri yönetirler. Parti üyeleri eşitçi ve bir örnek bir toplum değil, karmaşık ve hiyerarşik bir topluluk meydana getirir. Hatta katılmanın mahiyeti herkes için aynı olmadığından bu topluluk farklılaşmış bir topluluk görünümü de taşır. 3. Katılmanın mahiyeti. Katılmanın derecelerine az önce değinmiş bulunuyoruz. Ancak bunlar acaba gerçekten dereceler midir yoksa mahiyet farkları mıdır? Seçmenler, taraftarlar, üyeler ve militanlar partiyle olan bağlarının yoğunluğundan çok bu bağların niteliği bakımından birbirlerinden ayrılırlar. Bir militan bir üyeye oranla partiye 2 veya 3 kat fazla bağlı değildir. Başka bir biçimde bağlıdır. Partizanlığın her kategorisi yoğunluktan çok nitelik bakımından özellik gösteren bir katılma tipine uygun düşer. Fakat her kategorisinin kendi içinde dahi katılmanın bu niteliği değişiklikler gösterir. Dayanışma bağları bütün üyeler, bütün militanlar veya bütün taraftarlar için aynı değildir. Araştırmayı biraz daha ileri götürdüğümüzde şu temel sorunla karşılaşırız. Katılmanın mahiyeti. Üyelikle ilgili bütün sorunlar bakımından ortak olan genel çözümleme güçlüklerinin yanı sıra bu problem, sosyolojik terminolojinin belirsizliğinden doğan özel güçlüklerde göstermektedir. Sosyolojinin bugünkü durumunda herkesçe benimsenen ve katılma tarzlarının ayırt edilmesi bakımından bir referans sistemi ödevi görebilecek olan genel bir topluluk bağları sınıflaması mevcut değildir. Dolayısıyla ya bu konuya özgü bir tasnif yaratmak ya da belli bir sosyolog tarafından meydana getirilen ve diğerleri karşısında mutlak bir üstünlüğü olmayan bir tasnifi benimsemek zorunluluğu vardır. Burada her iki yöntem de sırayla kullanılacaktır. İlkin totaliter parti ve sınırlı parti kavramları karşılaştırılacak, sonra da Tönnies'in cemaat ve dernek arasındaki ayrımı gözden geçirilip tamamlanmak suretiyle partilere uygulanacaktır. Totaliter ve sınırlı partiler. Bir radikal militanla bir komünist partisi üyesini karşılaştıralım. Birincisinin hayatında parti çok önemsiz bir rol oynar. Bu kimse zaman zaman komitesinin toplantılarına katılır. Bazen kendi milletvekilinin aracılığıyla bir iltimas sağlamaya çalışır. Ulusal ve özellikle yöresel mahiyetteki siyasal kombinezonları izler, gelecek seçimlerdeki adaylıkları ve ittifakları düşünür, eğer varsa bir radikal gazete okur, pek büyük bir faaliyeti olmayan İnsan Hakları Derneği'nin veya bir mason locasının yahut benzer nitelikte başka bir grubun üyesi olabilir. Kısacası partiye ancak birkaç saatlik zamanını, günlük kaygılar arasında ancak birkaç düşüncesini hasreder. Ne zihni ve mesleki hayatı, ne serbest zamanları, ne de evleviyetle, aile ve duygu hayatı radikalizmin etkisindedir. Katılma, salt siyasal bir nitelik taşır ve bu çok sınırlı alanın dışına çıkmaz. Radikal parti sınırlı bir partidir. Komünist Partisi üyesinin durumu ise tamamen farklıdır. Parti kendisinden çok daha yoğun bir siyasal faaliyet ister. Her gün fabrika veya atölyesinde, hücre çerçevesi içinde çalışmaya, yani parti sloganlarını iş arkadaşları arasında yaymaya,